Ayrım 10.
Diğer yurtlarda uygulanan o kontrol edici, azarlayıcı, cezalandırıcı bakışlardan kurtulmuştum. Burada herkesin çamaşırı birlikte yıkanmaya gidiyor ve küçük yığınlar halinde geri geliyordu. Ardından düzenli bir şekilde çekmecelerimize koymak için içlerinden bizi kendimizinkileri seçiyorduk. Hokus pokus olmuş gibi ortaya çıkıyorduk. Lekesiz, kar beyazı kilotlarımız ve uzun kollu, pamuklu fanilalarımızla övünerek. İngiltere'deyken çektiğim berbat akıntı tedavi edilmişti. Penisilin, teramisin ve diğer ilaçlar kanımda yüksek dozda dolaşıyorlardı. Ben şimdi kayakta iyiydim ve okul takımına seçilmiştim. O gün Magda da beni Paris'e davet etmişti. Ben çekmeceden temiz atlet ve kilot alırken şarkı söylüyordum. Oh ne harika bir sabah, ne harika bir gün ve Magda'da da dalga geçiyordum. Birlikte piyanoda çalışmaya başlıyorduk. Ben bir kıza Mozart'ın flüt konserinde eşlik etmeyi öğreniyordum. Ivo da flüt çalıyordu ve bir akşam o da bizle çalmaya katılıyordu. Onun flütünde yoğunlaşan su benim ensemden aşağı damlıyordu. Tüm kızlar daha sonra benimle alay ediyorlardı ve artık boğazımı hiç yıkamamamı söylüyorlardı. Ben kendimi rahatsız hissediyordum. Kulübede öpüşmekten aldığım haz kaybolmuştu. Bir tuhaf oyuna dönüşmüştü. Ivo tüm bedenime sahip olmak istiyordu. Tıpkı bir zamanlar babamla olduğu gibi neden vücudumdan nefret ettiğim şeyleri yapmak zorunda olduğumu anlayamıyordum. Ivo darılıyordu. Ben katılmak istemediğimde. Niçin utangaç rolü yapıyor ve korkakça bahaneleri kendime siper ediyordum. Onun kendine istediği şeyi kendime saklamak için. Tüm bunlar bana dayanılmaz geliyordu. Kızların yanında kalmayı tercih ederdim. Gittikçe daha fazla bunalıyor ve kulübeye gitmek istemiyordum. Bir akşam olan oldu. Nasıl geliştiğini tam olarak hatırlamıyorum. Sadece öpücüklerinin yine güzel olduğunu biliyorum ve onu itmekten bıktığımı. Bu kadar budala ve ürkek olmaya hakkım yoktu. O arzuluyor ve bir kadına ihtiyaç duyuyordu. Eğer ben de bu harika adamı istiyorduysam, o kadın olmalıydım. Bu nedenle de onun dolaşan ellerine müsaade ediyordum. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyordum. O benim öğretmenimdi. İlk önce bana bu tutukluğumdan kurtulmam için yardım etmeliydi. Daha demin yıkanmamıştım. Bir saat önce yıkanmıştım. 5 dakika önce değil. Temiz olmamak ve kötü kokmaktan, duyduğum hastalık derecesindeki korkudan kendi kendime soruyordum hep yeniden. Niçin Tanrı böyle vücut kokuları vermişti diye. Vücut kokuları. Niçin güller gibi kokmuyorduk? Ivo, seni seviyorum sevgilim. Gece gündüz seni özlüyorum ve sana bakmaya doyamıyorum. Bir parça çikolata veriyordum onun ağzına. Ben açtım. Tüm o kızların içinde güneş gibi yükseliyorsun. Sen güzellikten parlıyorsun. Burnuma, yanaklarıma, boynuma ve ağzıma öpücükler yağdırıyordu. Oldukça şefkatli. Ah öyle müşfik. Eli bir yandan kendine çamaşırımın lastiğinin altından yol bulurken bir parmağı ile en gizli noktama değiyordu. Ve babamın yüzünü aniden hatırlamama rağmen, onun korkunç gözlerine rağmen kendimi bu yeni duygulara bırakıyordum tüm hislerimle. Nereden geliyordu bu benim için yeni ve enfes algılama? Bu kaynama, bu duyguların galeyanı, bu baş döndürücü patlama, bu sonsuz hazdan çığlıklar atıyordum. Her şeyin çoktan bittiğinin farkına bile varmamıştım. Büyü ebediyen sürecek gibi görünüyordu. Uzunca bir zaman sonra o kafasını kaldırıyor ve yüzünü bana doğru dönüyordu. Değişmiş bir yüzdü. Ben ne harikaydı diye üflüyordum. O gülümsüyordu ve çok harika, tatlım, seninle gurur duyuyorum. Uzun bir süre daha birbirimize sokuluyorduk ve sonra ben ona soruyordum. Ya sen? Benim zamanım var tatlım. İlk önce seni eski korku ve hayaletlerinden kurtarmalıyız. Bizim zamanımız var. Hayalet kelimesinde babamı gözümün önünde görüyordum, kemikli ve zayıf. Onun şimdi gelmeni istiyorum, mecbursun, acele et, şimdi. Şimdi sözlerini duyuyordum. Onun pürüzlü baş parmağından başka bir şey hissetmiyordum. Yalandan yapmasını öğrenmiştim ki beni sonra bıraksın gideyim. Ancak önce o sıçrıyor, elimi yakalıyor, orada aşağıda sıkıca tutuyor ve şimdi sıra bende diyordu. Ivo kalkmak istediğinde korkuyla onun eline sarılıyordum. Sanki hemen her şey alışılmış şekilde ve çirkin olacaktı. Düşüncelerimizde hep birlikteyiz. Evlendiğimizde birlikte sarılacak ve muazzam aşk yapacağız. Öyle ki asla bırakmayacaksın. Mutlaka şimdi tekrar baştan başlamak isterdin yapabilseydik. Sanki beni hipnotize ediyordu ve arzular içimde alevleniyordu. O zamanlar fark edemiyordum bu geceyle beni nasıl kendine bağımlı kıldığını. Zamanla Ivo'ya karşı olan isteksizliğim de artıyordu. Keşke aramızda hiçbir şey olmasaydı demeye başlıyordum. Diğer kızlar gibi olmak istiyordum. Neden hep bir istisna olmak zorundaydım? Niçin insanların beni fark etmesini, benden hoşlanmasını garanti altına almak istiyordum? Ve sonra bana olan sevgileri kesinleşince bu beni niçin kızdırıyordu? Haftada bir veya iki defa kulübeye gitmeye cesaret edebiliyordum. Fakat yeniden tavana yapışmış sineğe dönüşüyordum. Tıpkı bir zamanlar babamla olduğu gibi. Sanki bunlar hiç bana olmuyormuş gibi davranıyordum. Çok uzun uzun zaman önce öğrenmiştim mekanik davranmayı. Buradaydı işte geleceğim, güvenliğim, aşkım, sevgilim, nişanlım, kocam. Çoktan nefret etmeye başlamıştım bile. Benim anormal olduğumu söylerken babam haklı mıydı? Kendi kendime acaba annemin beni sık sık uzağa göndermesi bununla bağlantılı mıydı diye soruyordum. Bu yüzden mi özel bir ilgiye, sevgiye layık olduğumu kanıtlamaya çalışıyordum? O ciddiye alınmaya değer miydi? Niçin sadece diğerlerinin yaptığı gibi derste hazır bulunamıyordum? Niçin beni fark etmedikleri zaman kendimi değersiz hissediyordum? Kıkırdayan kalabalıktan biri olmayı ne kadar çok özlüyordum. Şu sıralar kendimi her yerde yabancı hissediyordum. Neden? Yaşam o kadar çelişkilerle doluydu ki. Bir grubun içinde hareket ettiğim zaman kendime değişik ve gruptan dışlanmış gibi geliyordum. Sanki aynı dili konuşmuyormuşum gibi. Onlardan nefret ediyordum ve umursamazlıklarından dolayı kıskanıyordum. Onlar çok daha mutluydular. Ivo'yu gördüğümde onun benden, benim bilmediğim şeyler beklediği hissine kapılıyordum. Bir akşam artık bu ortama daha fazla katlanamayacağımı biliyordum. Tüm okul bir baloya gitmişti. Biz yalnızdık. O beni bodruma götürüyordu ve penceresiz ütü odasından içeriye sokuyordu. Çıplak bir ampulün altında beni ütü masasına yatırıyordu ve bana bakmak, vücudumu keşfetmek istiyordu. Fermuarını açıp kendisi de soyunuyordu. O da babam gibi iğrenç görünüyordu. Ben yine fenalaşıyordum. Aynı gece oldukça endişeli anneme mektup yazıyordum. Bir saklambaç oyunu, esrarengizlik, diğer kızlardan ve öğretmenlerden yabancılaşmak canıma tak etmişti. Bir süre için uzaklaşmak istiyordum. Huzura ihtiyacım vardı. Ona, onu, Andreas'ı özlediğimi, yaptıkları yeni evi ve köpeği görmek istediğimi yazıyordum. Onunla bir hafta sonra Basel'de istasyonda karşılaşıyordum. Ivo, Gastad'da vedalaşırken el sallamıştı ve bu esnada bana hain dermiş gibi görünen bir bakış fırlatmıştı. Yolculuğun yarısındayken ağlıyordum. Bu da tüm yolculuğumu mahvetmişti. Berner Ovası benim vatanımın harikulade bir parçasıydı. Bazı çiftçi evlerinin çatı saçakları neredeyse yere kadar uzuyordu ve trenden tüm bunları, oyuncağa benzeyen bahçe çitlerini, yeşil çimenlerin ortasındaki toprak rengi karelere gözcülük eden minnacık süngülü askerler gibi görüyordum. Topraklar ayçiçeği, lahana ve pancar ekiliydi. Bazen de tezek ve gübre yığınları olurdu önlerinde. Bunlar da İsviçre'deki her şey gibi oldukça düzenliydi. İnekler, çanlar, otlaklar uzaklardaki ışıldayan dağlarla çerçevelenmişti. Sonra denizin kıyısından gidiyorduk. Suyun üzerinde botlar sallanıyordu. Bazı yatların beyaz yelkenleri dalgalanıyordu ve çocuklar geçen trene el sallıyorlardı. Ben Goethe'nin Werther'in Acıları kitabını okuyordum ve biraz daha fazla ağlıyordum. Başka acıların olduğu düşüncesi beni teselli etmesine rağmen üzüntüye gömülüyordum. İstasyonda buluşuyorduk. Rex elimi kokluyordu ve beni kuyruk sallama zahmetine değer bulmuyordu, fakat annem ve Andreas gelişime seviniyorlardı. Beni iyi Fransızcamdan dolayı kutluyor ve yetişmiş bir genç kız olduğumu düşünüyorlardı. Annem benim rahatlamış göründüğümü tespit ediyordu. Hala haftanın yarısını muayenehanenin yanındaki dairede geçiriyorlardı. Gelişimin ikinci gününde bana yeni evlerini gösteriyorlardı. Göreceğim şeye hazırlıksız bir halde bayılıyordum. Belki de daha önce hiç görmediğim kadar güzel olan o evi gördüğümde uğradığım şiddetli duygu karmaşasındandı. Bir şekilde asla bu evin içinde yaşayamayacağımı biliyordum. Sanki buz gibi soğuk bir rüzgar sıyırıp geçmiş gibi geldi bana. Tekrar kendime geldiğimde onlar çok huzursuzdular. Andreas iyi bir doktordu ve benimle ilgilenmişti. Annemin yeni evi küçük bir İngiliz köy evi gibi görünüyordu. Giriş kapısında hanım eli yetişiyordu. Evin içinde duvarlarda camdan vitrinler asılıydı. İçleri annemin özel hazineleri ve Andreas'ın Mısır'dan getirdiği antika koleksiyonlarıyla doluydu. Ev düzenine Queen Anne ve Louis Philippe stili mobilyalar eklenmişti. Baktığım her yerde değerli ve harika objeler görüyordum. Yatak odaları kumaşlarla dekore edilmişlerdi. Duvarlar, perdeler, abajurlar, yatak örtüleri, çerçeveler ve aynanın kenarları birbirlerine uydurulmuştu. Ve bunlardan biri benim odamdı. Banyonun fayansları siyahtı. Annem duvarlara kırmızı egzotik balıklar boyamıştı. Çok şık görünüyordu. Pencere pervazlarından kalpler oyulup çıkarılmıştı. Benim arzuladığım gibi. Tüm evi seviyordum. Haftalar çok hızlı geçiyordu. Yeni yuvamızda birçok keyifli akşamlar ve hareketli saatler geçiriyorduk bazen. Fransa sınırını geçip Elsas'a patatesli tavuk ve sarımsaklı salata yemeye gidiyorduk. Bu iki insanın arasındaki ilişki çok özel bir sevgiyle perçinlenmişti. Onlar daha ben 2 yaşındayken ve baş parmağımda bir iltihaplanma geçirirken babam Bradford'a gitmeden az önce birbirleriyle karşılaşmışlardı. Andreas'ın Basel'de tanınmış bir doktor olması boşanmasını zorlaştırıyordu. O zamanlar metres hayatı pek hoş karşılanmıyordu. Çok alıngan ruhluydu fakat annem gibi sevimli bir insandı. Ona öyle hitap etmekle kendimi yetişkin gibi hissediyordum ama o bundan hoşlanmıyordu. Annemin yeni evinde hastalık derecesinde pislik ve düzensizliğe karşı olduğunu fark ediyordum. Acele tuvalete gitmem gerekse de kitabı bırakamıyordum, hemen topluyordu. Lavaboda bir damla veya kromlanmış evyede bir kırıntıya ya da banyoda nemli bir havluya izin yoktu. Biz gülüyor ve onu makaraya alıyorduk ancak hiddetleniyor ve saatlerce benimle konuşmaya direniyordu. Bazen de açıkça benim etrafta duran elbiselerim ya da eşyalarımdan dolayı patlıyordu. Titizleniyordu, temizlerken, fırçalarken, toplarken sürekli homurdanıyordu. Benim suçum olduğunu sanıyordum. Bradford'da kahya bayan Resten vardı. Şimdi evinde tek bir kusura bile tahammül yoktu ve gülmenin dahi fayda etmediği aşırı bir düşkünlük geliştiriyordu. Ona engel olduğumu ya da tozun, pisliğin sebebinin ben olduğumu düşünüyordum. Beni en çok da kendim için yaptığım şeylerin ona çok fazla geldiği hissi yaralıyordu. Yakında yolculuğa çıkmak zorunda olduğum için onunla bu konuyu konuşmayı kararlaştırmıştım. Fakat karşımda değişmiş, neredeyse yabancı olmuş bir insan buldum. Bir ev bu kadar bir değişikliğe sebep olabilir miydi? Yoksa babamın intihar nedeni niçin yaptığıyla mı bağlantılıydı bu? Hala sonuçlanmamış boşanmadan dolayı mıydı? Sebebi kendimde de arıyordum ve yine suçluluk duygusuna kapılıyordum. Bu da benim yeni kazandığım benliğimin dengesini bozuyordu. Baskı geri dönüyordu, göğsüme yerleşiyordu ve beni boğmakla tehdit ediyordu. Ivo'yu yeniden göreceğime sevinmeye çalışıyordum ama bunu başaramıyordum. Ne oluyordu bana? O istasyonda beni bekliyordu. Bronzlaşmış, büyük ve sarışın saçlarını alnından geri itiyordu. Işık saçarak trenden inmeme yardım ediyordu. Sahip olduğum tek insandı o. 10. Bir dağın tepesinde yukarıda bana itiraf etmişti. Donmuş ayaklarımızdaki kayaklarla bizi Egli tepesine götüren telesiyejde otururken doğru kelimeleri bulmaya çalışıyordu. Bunu sana çoktandır söylemek istiyordum fakat şimdiye kadar hiç uygun fırsat olmadı. Ben Amsterdam'da hala evliyim. Katolik kilisesinde evlendim. 7 yıl önce karımı terk ettim 25 yaşındayken fakat boşanmayı sağlamak çok zor. Deneyeceğim sevgilim. Şimdi denemek istiyorum çünkü seninle evlenmek istiyorum. Sen 18 yaşına girer girmez. Demek benim ilk aşkım buydu. Romantik değil, üzücü bir film. Buna ne demeliydim, ne söyleyebilirdim? Kendimi şuursuz gibi hissediyordum. Etrafımızda bize hasetle gözetleyen kızlar ve kayak öğretmenleri duruyorlardı. Acıya meydan vermemek ve düşünmek zorunda kalmamak için bir fırlayışta kayaklarımın üzerinde dağdan aşağıya çılgınca iniyordum. Hızlanıyordum ve düşünüyordum. Korkunç acılarla hareketsizce ve terk edilmiş olarak orada yatıyordum. Sonsuz bir süre cehennemde. Bacağım kırılmıştı. Ivo bana bir şiir yazıp beni hastanede ziyarete geliyordu. Şiir çok güzeldi fakat bende bacağımdan da fazla kırık vardı. Ancak haftalar sonra kendimi daha iyi hissediyordum. 15 yaşındaydım. İngiltere'de ümitsiz olduğumda hep Yorkshire bataklıklarına koşardım. Bana yardım eden tek şey buydu ve burada kitaplarım ve ödevlerimle dağa gitmeye karar veriyordum. Bir yerlerde güneş altında oturup sessizliğin beni etkilemesini sağlayacaktım. Tarla yolları boyunca giderken üzerimden yavaş yavaş ağırlık kayboluyordu. Temiz havayı içime çekiyor ve muhteşem sıra dağlara, güneş ışıklarıyla parlayan karla kaplı tepelerine, küçük ormanlara serpiştirilmiş şalelere ve tahta ahırlara bakıyor, keyfini çıkarıyordum. Etrafımdaki bu sessizlik içinde düşüncelerimi düzenlemeye çalışıyordum. Kendimi bildim bileli hep sadece problemlerim olmuştu. Canları cehenneme diyordum kendime. Bir defa olsun bir günü şu içimdeki ağırlık olmadan geçirmek istiyorum. Lütfen sevgili Tanrım, kim olursan ol ve eğer varsan şu baskıyı al benden. Bıktım ondan. Ne zaman mutlu olsam hep o çıka geliyor, sanki utanmak zorundaymışım gibi. Telesiyejde oturuyorum. Bir kere de olsa tek başına bir şey yapmak bana harika bir bağımsızlık hissi veriyordu. Tepeye vardığımda terk edilmiş rampalı bir ahıra doğru yöneliyordum. Üzerinde kuruması için saman yığılmıştı. Ahırın duvarına yaslanıyor, tahtanın sıcağının kazağımdan içeri yayılışını hissediyordum. Saman kokuyordu, oraya oturuyor, gözlerimi kapayıp güneşin yüzümü okşamasına izin veriyordum. Huzur yayılıyordu tüm vücuduma. Bir süre sonra keyifsizce tarih kitabımı açıyordum. Kafamı tıkmam gereken bir yığın rakam vardı. Halbuki kendi öz yaşamımla ilgili hiçbir rakamdan, tarihten haberim bile yoktu. Bir defasında böyle bir liste yazmıştım günlüğüme. O sayfaları açıyordum. 1936, ben doğdum. 1937, bir annem ve bir babam var ve Basel'de yaşıyoruz. İlk bakıcım Anne-Marie, sonra Nani. 1938, anneciğim ve babacığım Bradford'da bir ev arıyorlar. İltihaplı baş parmağımdan dolayı annem Andreas'la tanışıyor. Daha sonra karmaşık olaylar duyuyorum. Anneciğim ve babacığım İngiltere'ye gidiyorlar ve ben Nani ile Basel'de kalıyorum. B, Nani beni Bradford'a götürdüğünde annem Basel'e geliyor. Annem savaş başladığı için beni ve Nani'yi geri almak üzere geliyor. 1939, babacığım savaş süresince İngiltere'de kalıyor. Anlaşılan Nani babama aşıktı. Hatırladım, tek şey bahçedeki kum çukuru ve çok sevdiğim kırmızı ve mavi pantolonlarımdı. Basel'e gelir gelmez Nani'nin anne ve babasının yanına Zürih yakınlarındaki Rapperwil'e taşınıyordum. Orası daha emniyetli olduğu için. İsviçre'nin güvenli olmayan bölgesinde kalan annem için endişeleniyorum. Ne yaparım ya bir bomba isabet ederse ona? Her gece babam için de dua ediyorum. İngiltere'de Almanların bombası ona isabet etmesin diye. Onu hatırlayamadığım halde onun için dua ediyorum. 1940, Rapperswil. Orası hoşuma gidiyor. Gerçek bir büyük annem ve büyük babam var. Onlar harikalar ve beni seviyorlar. 1941, annem ve ben hemen hemen bir yıllığına Tessin'e gidiyoruz. Biz bir pansiyonda yaşıyoruz. Bana sevimli bir bayan bakıcılık yapıyor ve ben kreşe gidiyorum. Kısa sürede İtalyanca konuşuyorum. Günlerden bir gün sokakta bir adam bana çikolata vererek benim kendisiyle gitmemi istiyor. Ben kısa ve açık mavi bir elbise giyiyorum. Kibarca teşekkür ediyor ve annemin yabancılarla gitmeme izin vermediğini söylüyorum. Ancak eğer pansiyona bana çikolata vermek için gelmek isterse bunu memnuniyetle yapabileceğini söylüyorum. Gelmiyor. Annem soğuk geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalıyor. Ben korkuyorum ve annem menenjit oluyor. 1943. Annem ve ben sık sık müzik dinliyoruz ve ben asıl kompozitörü bulmak zorundayım. Mozart, Beethoven, Bach, Brahms ve Tchaikovsky arasından ya da opera aryaları dinliyoruz. Benim hangi operadan olduğunu bulmam gereken. Tek arkadaşım olan Peter, kız kardeşi Veronica ile bizi ziyarete geliyor. Düğün oyunu oynuyoruz. Annem kıyafet değiştirmemizi sağlıyor. Annem papazı canlandırıyor ve bizi asansörle balayımızı yukarı aşağı indiriyor. Peter parmaklarımıza iğne batırıp çıkan kanları karıştırarak ebediyen kan kardeşi olmamızı istiyor. Annem bizimle Viyana kahvehaneleri tipindeki bir kahveye, Hujini'ye gidiyor ve bize çayla pasta ısmarlıyor. Daha sonra bir alışveriş merkezinin oyuncaklar bölümüne gidiyoruz. Annem bize bir top ve cam bilyeler alıyor. Yeni dairede yaşadığımızdan beri birbirimize çok güzel anlar geçiriyoruz. 1943, 7 yaşındayım. İlk okul günüm. En iyi arkadaşım Vivet, bir İtalyana benziyor ve çok cici bir kız. Bize safkan olmayan, beyaz suylu ve sol gözünün üzerinde kocaman siyah bir leke bulunan bir kurt köpeği geliyor. Michel, tüm bu zaman zarfında iki yurda gitmiştim ve başka başka ailelerde kalmıştım. Pek o kadar kötü değildi bu aileler. Hangi zamanlarda ve tam olarak ne kadar süre için olduğunu bilmiyorum artık. 1944, Feburg, en korkunç çocuk yurdu. Sıraya dizilip kilotlarımızı göstermek zorunda olduğumuz, en ufak bir lekeden dolayı cezalandırıldığımız, zorla bana yemek yedirilen ve bu yüzden de yıllar boyunca yabancıların yanında yemek yemekten soğuduğum, ağzımızda bantlarla kiliseye gönderildiğimiz yer. 1945. Tekrar evde annem ve köpekliyim. Yine Vivet ile Gotthelf okuluna gidiyorum. Ben yokken edindiği yeni kız arkadaşlarından dolayı Vivet ile sık sık kavga ediyoruz. Fakat sonra hemen yeniden barışıyoruz. Ta ki ben tüm sınıfın en çalışkan kızı Heidi Haas'la arkadaş oluncaya kadar. O bizi Hitler, Yahudiler ve tecrit kampları hakkında aydınlatıyor. Her yerde bu konu üzerinde konuşuluyor. Ben yatakta uzanırken yan tarafta annem, Andreas ve arkadaşlarının sessizce ve ürkek sesle bu konuyu konuştuklarını duyuyorum. Ve düşüncelerimde kendi kendime Hitler'e ne yazmalı veya söylemeli ki tüm dünyayı korkutup ürkütmekten vazgeçsin diye tasarlıyordum kafamın içinde. 1946, savaş bitti. Her tarafta G.I.'lar görülüyor Bazel'de ve biz çocuklar onlardan sakız dileniyoruz. Onlar gülüyor ve bolca dağıtıyorlar. Üniformaları çok etkileyici. Onların yardımıyla dünya Hitler'den kurtuluyordu. İngiltere yendi. Churchill'in yaptığı konuşmaları dinliyoruz. O harika ve kuvvetli bir lider. Böyle adamların olması ne kadar iyi. Peter'la tiyatroya gidiyorum. Mozart'ın büyülü flütlerine eşlik ediyordu. Ne kalın bir ses, gecenin kraliçesi, ne soprano ama, ne melodiler, ne harikulade güzellik, ne kadar çok hoşuma gitti. Peter bana sürekli beni yandan gözetlediğini ve benim tıpkı Noel ağacı önünde ışıldayan bir çocuk gibi göründüğümü söylüyor. O benim elimi tutuyor, bu beni biraz utandırıyor. Fakat tiyatro o kadar güzel ki bütün gün boyunca ve hatta yatmadan önce bile aryaları söylüyorum. 1947. Babam geliyor. Bizi İngiltere'ye geri götürmek istiyor. Onu hatırlayamadım. Annem ve Andreas üzgünler. Bradford'a taşınıyoruz. Kara bir şehir. Siyah bir ev. Bir Alman kahya kadın. Bazel'de sık sık kötü bir kızdım fakat ne kadar kötü olduğumu bilmiyordum. Babam beni hep yeniden cezalandırmak ve acı vermek zorunda. Bu zamanlarda yatağıma gelmeye başlıyor. Piyano dersleri, karabasanlar, hayaletler. Okulda Almanca konuşan iki erkek çocukla karşılaşıyorum. Anne babalarıyla tanışıyorum. Rosenbergler. Biz arkadaş oluyoruz. Ancak onlar diğer erkek çocuklarıyla oynamayı tercih ediyorlar. 1948. Hala hep aynı şey. Ümitsiz, korkunç, iğrenç bir yaşam. Anneciğim gibi Bayan Dresden de babamdan korkuyor.